Bu kitap, 6 nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Necla Ayber. Eserin adı Hacı Bektaş Veli, Fevavit, Yararlı Öğütler. Hazırlayan Baki Öz. Türü tasavvuf. Demos Yayınları, 1. Baskı, İstanbul 2011. ISBN No'su 978-9944-387-33-0. Bu kitap 79 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 30 Nisan 2013. Kurum telefonu 0312-363-77-46. Arka kapak. Fevaid, Farsça yazılmış, öğüt nitelikli bir kitaptır. Üçüncü bir kişinin ağzından aktarılmasına karşın, Hacı Bektaş'ın ağzından çıktığı izlenimi verilmiştir. Fevaid'de Hacı Bektaş düşüncesinin özünü bulmak olası. Pırıl pırıl ve yalınlaştırılmış bir Bektaşilik kokuyor. Bilim ve bilginin önemi vurgulanıyor. Zamanın değerlendirilmesi, işle ibadetin karıştırılmaması isteniyor. İnsanlar verimli ve üretken kılınmaya çalışılıyor. Zaman ve durumun gerektirdiği biçimde davranılmasını, zamanın ve durumların değişken olduğu, insanların ve toplumların da değişmesinin doğal olduğunun altı çiziliyor. Böylece çağdaşlaşmanın ve çağı yakalamanın yolu gösteriliyor. Tanrı'yı insanda arayarak vahdedi vücut felsefesi işleniyor. İnsan için belirleyici olanın sözü değil, davranışı olduğu vurgulanıyor. Kişinin kendini bilmesi isteniyor. Tanrı'yı ve insanı sevme temel alınıyor. Erdemlik, olgunluk, yetkinlik amaçlanıyor. Emeğe saygı ve ortak paylaşım idealleştiriliyor. İnsanlara baskı ve zulüm yapılmasına karşı konuluyor. Namaz, oruç, hac gibi Sünni İslam'ın temel inanç biçimleri alanında Alevi Bektaşiliğin görüşleri ve tutumu netlikle ortaya konuyor. En güzel olanı da Hacı Bektaş Sünnidir diyenlere yine en güzel yanıtı bu kitabında kendisi veriyor. Aleviliğini açıklıyor. Ön söz. Bilinç doğrunun ana kaynağıdır. Bilince de bilgiyle ulaşılır. Demek ki doğruların kaynağında doğrudan bilgi vardır. Doğru düşünebilmek için bilgili olmak ve bilgi temelinde bir bilinç yaratmak zorundayız. Bilinç, davranışlarımıza, hareketimize sağlılık katar. Yanılgı payını aza indirir. Bilgi ve bilincin temel kaynaklarından biri kitaptır. Kitaplar, bilgi ve bilinç birikimleridir. İnsanlar, kitaplar yoluyla önceki bilgi ve bilinç alanındaki birikimlere, deneyimlere ulaşır. Bir önceki düzeyi biraz daha aşarlar. Yaşamın gereğidir bu. Aksi durumda çağın, toplumun gerisine düşülür. Hacı Bektaş da Kemal Atatürk de bu konuya çeşitli sözleriyle dikkatleri çekmişlerdir. Biz bu mantıkla hareket ederek Alevi Bektaşiliğin temel kaynaklarına toplumumuzun doğrudan ulaşmasını sağlamak istedik. Alevi Bektaşilikten konuşulur. Hacı Bektaş'tan söz edilir. Fakat bu kültürün, düşüncenin, inancın temel yapıtları henüz okunmamıştır, ulaşılamamıştır. Bu bir önemli eksikliktir. Bizim de duyumsadığımız bir eksikliktir. Fevaid'i Türkçeleştirmemizdeki amacımızdan biri budur. İkincisi, temel kaynaklar Osmanlıca. Yeni kuşaklar Osmanlıcadan oldukça uzaktır. Bu metinleri belki okuyacaktır ama bir şey anlayamayacaktır. Biz, dilini yalınlaştırarak, günümüz Türkçesine dönüştürerek anlaşılır kılmaya çalıştık. Okurun, Hacı Bektaş düşüncesiyle doğrudan tanışmasını, onu anlamasını istedik. Fevaid'i Türkçeleştirmemizin ikinci nedeni de budur. Fevaid'de pırıl pırıl bir Hacı Bektaş düşüncesi, basite indirgenmiş ve halkın anlayabileceği boyutta bir dört kapı kırk makam anlayışı, yalın bir tasavvuf ve netleştirilmiş bir Alevi ve Bektaşilik bulacaksınız. Biz dipnotlarımızda yer yer yaptığımız açıklamalarımızda metni okur için kolaylaştırmaya ve yol göstermeye çalıştık. Eski metinlerin yayına hazırlanmasındaki bilimsel yöntem de zaten budur. Hacı Bektaş düşüncesinin anlaşılmasını önleyen Osmanlıca örtünün kalkışıyla arı Türkçe ile anlatılan bir Hacı Bektaş düşüncesi ortaya çıktı. Bizi mutlu eden bu oldu. Okurumuza saygılarımızla. Baki Öz, Büyükşehir 1996. Hacı Bektaş Veli ve Yapıtları. Hacı Bektaş Veli, Horasan'ın Nişabur kentinde doğmuştur. Babası İbrahim, annesi ise Ahmet kızı Hatem Hatun'dur. Babası ve annesi Türktür. Kendisi de bu nedenle Türk kökenlidir. Soyu 7. İmam Musa Kazım yoluyla Hazreti Muhammed'e dek uzatılır. Arabistan'daki siyasal baskılar nedeniyle Hazreti Ali'nin torunlarının Türk illerine, özellikle Horasan bölgesine göçtükleri, oralarda evlenerek çoğaldıkları bilinmektedir. Bu nedenle soy zincirlerinin genişlemesi böyle bir bağlantıya olanak tanımaktadır. 8. İmam Ali Rıza'nın Şah-ı Horasan diye anılması bundan kaynaklanmaktadır. Hacı Bektaş Veli'nin yol zinciri 12 imamlar yoluyla Hazreti Ali'ye dek uzanır. Doçent Bedri Noyan, Bektaşilik, Alevilik nedir? Ankara 1987, 2. baskı, sayfa 21, v.d. Hacı Bektaş ve Bektaşilik üzerine öteden beri yazılmış tarikat kitapları, Hacı Bektaş Veli'nin soy zincirini, şeceresini kendisiyle bitirirler. Evlenmediği ve çocuğu olmadığını, bunun içinde soyunun sürmediğini belirtirler. Buna karşın Bektaşilik o günlerden bugünlere kendilerini Hacı Bektaş'ın çocukları ve torunları, bel evladı olduğunu ileri süren çelebiler ile onun yolunun sürdürücüleri, yol evladı olduklarını ileri süren dede babalık olarak iki kol biçiminde yaşatılarak getirilmiştir. Hacı Bektaş'ın doğum ve ölüm tarihleri üzerindeki ikilem ve çelişkiler yapılan araştırmalarla son dönemler kesildi. 1209'larda doğduğu, 1271'lerde ise öldüğü artık genel olarak kabul görmektedir. Bulunan 1300'lerden önceki tarihlere ait vakıfnamelerde Hacı Bektaş'tan merhum diye söz edilmesi, onun bu tarihlerden önce öldüğünü gösteriyor. Vakıfnameler için bakınız J. Kingsley Birge, Bektaşilik Tarihi, çeviren R. Çamuroğlu, Ant Yayınları, İstanbul 1991, sayfa 44, V.D. Profesör Mehmet Eröz, Türkiye'de Alevilik ve Bektaşilik, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1990, sayfa 178, v.d. Bu nedenle Hacı Bektaş, Selçuklu dönemi insanıdır. Osmanlılar döneminde yaşamıştır. Tarihçi Aşık Paşa oğlunun belirttiği gibi, Osmanlılardan kimseyle de görüşüp buluşma olanağı yoktur. Bu durum Yeniçeri Ocağı'nın kurulmasında Bektaşilik etkenine de açıklık getirir. 1. Murat döneminde kurulan 1363 Yeniçeri Ocağı bizzat Hacı Bektaş'ça değil, Hacı Bektaş Ocağı'nca kutsanmıştır. Hacı Bektaş'ı ve Hacı Bektaş gibi birçoklarını Horasan'dan, Türk illerinden Anadolu'ya göçe o yörelerin tarihsel, siyasal, askeri ve toplumsal koşulları zorlamıştır. Anadolu, Horasan erenleri, Rum erenleri denilen dervişlerin ve derviş topluluklarının akınlarına uğramıştır. Hacı Bektaş'ın Orta Asya'dayken Türk toplulukları içerisinde yaygın olan Yesevilik tarikatında olduğu ve Lokman Perendece yetiştirildi. Özellikle Lokman Perendi'nin bağlısı, müridi olduğu ileri sürülür. Profesör Fuat Köprülü'nün ilk mutasavvıflarında savunulan gittikçe bir takım araştırmacılarca pekiştirilen bu görüş, geniş kitlelerce kabul görmüştür. Dahası Alevi geleneği de bu görüşle denk düşer. Oysa İsmet Zeki Eyüboğlu ve daha kim araştırmacılar Ahmet Yesevi Hacı Bektaş bağlantısına karşı çıkarlar. Hacı Bektaş'ı bir Anadolu ürünü olarak görürler. Bakınız İsmet Zeki Eyüboğlu bütün yönleriyle Hacı Bektaş Veli, Özgür Yayınları, İstanbul 1989, sayfa 18, 59, 61, 63, 75, VD 124. Ahmet Yesevi Hacı Bektaş Veli bağlantısı iki sorunu doğuruyor. Birincisi, bu iki kişinin birbirlerini görüp görmediği sorunu. Ahmet Yesevi 1166'da ölmüş. Hacı Bektaş Veli 1209'da doğmuştur. Yani Hacı Bektaş, Ahmet Yesevi'nin ölümünden 43 yıl sonra doğmuştur. Görüşmeleri Hacı Bektaş'ın ondan doğrudan ders alması ve doğrudan ona bağlı olması olanaksız. Bu durum Lokman Perendi'yi devreye sokuyor. Hacı Bektaş, Ahmet Yesevi ile görüşmemiştir ama Yesevi yolağındadır. Ahmet Yesevi'den sonra bu tarikatın başında olan Lokman Perende'den ders almış ve ona bağlanmıştır deniyor ve açık kapatılıyor. Profesör Yaşar Nuri Öztürk de bu görüştedir. Profesör Yaşar Nuri Öztürk, Tarihi Boyunca Bektaşilik, Yeni Boyut Yayınları, İstanbul 1990, sayfa 56, v.d. Bu bağlantıdan ortaya çıkan ikinci sorunsa, Sünni nitelikli olan Yesevilik ve Ahmet Yesevi'ye bağlı olan Hacı Bektaş'ın da Sünni olması gerekeceği görüşüdür. Yesevilik Sünni niteliktedir. Bektaşilik ise Alevi. Bu durumda Hacı Bektaş'ın ve Bektaşiliğin Yesevilikle bir bağı yoktur. Necat Birdoğan bunu savunur. Bakınız Necat Birdoğan, Anadolu'nun Gizli Kültürü, Alevilik, İstanbul 1990, sayfa 92, v.d. Oysa Yesevilik de sanıldığı ölçüde şeriatçı ve sünni değildir. Hacı Bektaş'ı, Hoca Ahmet Yesevi'den uzaklaştıran görüş onu Baba İlyas ve Baba Eler ile yakınlaştırır. Profesör Ahmet Yaşar Ocak, Necat Birdoğan ve Atilla Özkırımlı 1239-40'larda sürdürülen Babailer Hareketi'nin lideri Baba İlyas'ı Seyyid Ebul Vefa'nın halifesi ve müridi olarak nitelerler. Profesör Fuat Köprülü ilk mutasavvıflardaki görüşlerinden ayrılarak Bektaşiliğin menşeleriyle bu görüşü başlatmıştır. Profesör Fuat Köprülü Bektaşiliğin menşeleri. 3. Cem Dergisi. Kasım 1995. Sayı 54. Sayfa 8. Ayrıca bakınız Necat Birdoğan sayfa 104 VD. Atilla Özkırımlı Toplumsal Bir Başkaldırının İdeolojisi Alevilik Bektaşilik Cem Yayınları İstanbul 1990 sayfa 56 VD. Profesör Ahmet Yaşar Ocak, Babailer Esyanı, Dergah Yayınları, İstanbul 1980, sayfa 21, VD. Profesör Ahmet Yaşar Ocak, Bektaşi Menakıbnamelerinde İslam Öncesi İnanç Motifleri, Enderun Kitabevi, İstanbul 1983, sayfa 1, VD. Köprülü şunları yazar. Bektaşilik her bakımdan babai geleneklerine dayanarak vücuda gelmiş veya sadece bir tarikat değil, secde, mezhep halinde de görünmüştür. İnanış bakımından Hacı Bektaş Veli ile Şeyh-i Baba İshak, hatta o yüzyıldaki diğer kalenderi, Haydari, babai dervişleri arasında hemen hiçbir fark mevcut olmadığı kuvvetle savunulabilir. Öyle görünüyor ki babai ayaklanmasının başarısızlığından sonra bir süre saklanmaya ve başka tarikat görünümleri altında gerçek yüzlerini gizlemeye çalışan babai dervişleri, Moğol istilasından sonra artık saklanmaya gerek görmeyerek ortaya çıkmışlar ve mesleklerini serbestçe yaymaya ve duyurmaya başlamışlardır. Hacı Bektaş Veli'yi bunların en önemlisi ve Baba İshak'ın doğrudan doğruya izleyicisi sayabiliriz. Dünyanın ünlü ve ciddi ansiklopedilerinden Meydanlaruz bu bağıntıya şöyle yaklaşır. Hacı Bektaş, Selçuklular aleyhindeki büyük bir ayaklanmanın başına geçip sonunda Amasya'da asılan Baba İlyas'ın halifesi Baba İshak'a mensuptu. Hacı Bektaş babailerdendi veya babalılardan ve Vefaiye tarikatındandı. Babai ayaklanmasının Selçuklular tarafından kanlı bir biçimde bastırılmasından sonra Bektaşilik diye anılacak yeni bir tarikatın esasını meydana getirmeye çalıştı. Kendisine uyanlara da Bektaşiler ya da Bektaşlılar denildi. Ve sonradan tarikatın sağlam temeller üzerine kuruluşunda bunun büyük bir etkisi oldu. Bektaşilik maddesi, Meydan Naruz, Sabah Yayınları, Cilt 3, sayfa 69-10. Kaynaklara bakılırsa Hacı Bektaş Veli, Baba İlyas veya Baba İshak yoluyla Ebul Vefa'nın Vefailik tarikatındandır. Dönemin tarihçilerinden Aşık Paşa oğlu Baba İlyas Hacı Bektaş bağlantısını yatırsa da Gölpınarlı bu iki kişinin görüşmelerinde bağlantı kurulacak ölçüde olumlu anlamlar çıkarır. Mevlevi Eflaki bu bağlantıyı belirtir. Hacı Bektaş kardeşi Menteş'le babai eylemine ilgi duymuşlardır. Tarihçiler bu konuda çelişkilere düşmelerine karşı ve Menteş katılmış ve sonunda idam edilmiştir. Hacı Bektaş ise bu eyleme doğrudan katılmayarak daha fazla Türkmen kanının akmasını önlemeye çalışmıştır. Lütfi Kaleli, Alevi Sünni inancında Mevlana, Yunus ve Hacı Bektaş gerçeği. Alev Yayınları, İstanbul 1993, sayfa 104. Daha sonraları Suluca Karahöyük'te, şimdiki Hacı Bektaş'ta ortaya çıkarak, dağılan Türkmen ve Alevi babai topluluklarını derleştirip toparlamıştır. Hacı Bektaş'la Aleviler ve çeşitli batini babai toplulukları ikinci kez derleşip toparlanmış olurlar. Profesör Yaşar Nuri Öztürk, Baba İlyas Hacı Bektaş bağlantısını kabul etmez. Görüşmelerini aralarındaki düşünce yakınlığına ve hemşerilik duygularına bağlar. Hacı Bektaş'ın babai olayına katılmadığı kanısındadır. Öztürk, sayfa 53 B'd. Celaleddin Ulusoy'da Baba İlyas, İshak Hacı Bektaş bağlantısını, olaylar ve belgeler böyle bir ilişkinin olanaksız bulunduğunu doğrulamaktadır diyerek benimsemez. A. Celaleddin Ulusoy, Hünkar Hacı Bektaş Veli ve Alevi Bektaşi Yolu, Hacı Bektaş 1986, 2. baskı, sayfa 29. Ebul Vefa Babai olayı, Hacı Bektaş ilişkisi tarihsel bakımdan tam olarak saptanamamasına karşın, Hacı Bektaş'la babailik arasında duygusal ve düşünsel birliğin varlığı kesindir. Hacı Bektaş, babai kalıntılarını çevresine toparlayarak, onlara ve bu harekete Bektaşilik yapısı içerisinde yeni bir öz, nitelik ve yaşamsallık kazandırmıştır. Hacı Bektaş, babai hareketi sonrası dağınık olan Alevi, babai ve Türkmen topluluk ve akımlarını yeniden toparlayarak ve kalıba dökerek Bektaşilik inanç ve hareketini yaratmıştır. Hacı Bektaş, Anadolu'da Aleviliğe yeni bir içerik kazandırmış ve örgütlemiştir. Anadolu, çok sesliliği içerisinde toplumculuğu, laikliği, hoşgörü ve insan sevgisine temel açan Anadolu, çok sesliliği içerisinde toplumculuğu, laikliği, hoşgörü ve insan sevgisine temel alan bir çığır yaratmıştır. Halkla bütünleşmiş, zaman zaman Selçuklu aristokrasisine, daha sonraları ise Moğol yönetimine karşı savaşını yürütmüştür. Bu hareket Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda rol oynamıştır. Fakat Alevi Bektaşiliğin halkçı yanı yönetimden uzaklaşmalarına ve yönetim mekanizmasıyla çelişkiye düşmelerine neden olmuştur. Alevi Bektaşiliğin tarihi Osmanlı baskısının derin izleri altında biçimlenmiştir. Hacı Bektaş Veli'nin yapıtları. Vilayetname-i Hacı Bektaş Veli. Menakıbı Hacı Bektaş Veli. Bu yapıt vilayetnameler ve veya menakıbnameler geleneği halkalarından biri ve en önemlisidir. Olağanla olağanüstülükler bir arada iç içe anlatılır. Kimi kez gerçekle masal, yani insan muhalesinin ürünü olan şeyler karıştırılır. Vilayetname, Hacı Bektaş Veli'yi eksen alarak onun çevresinde olan olayları anlatan bir yapıttır. Hacı Bektaş'tan 80-100 yıl sonra müritlerince Arapça yazıldığı söylenir. Bu eski nüshalardan Ali Çelebi 1624'lerde H.1034 Türkçe'ye çevirir. Hacı Bektaş Tekkesi'nde korunan bu nüsha sonradan Ankara Kütüphanesi'ne getirilir. Dili öz Türkçedir. 1927'de Gross E. Das tarafından Almanca'ya çevrilen Vilayetname, 1956'da Sefer Aytekince Türkçe olarak ilk kez yayınlanır. 1958'de 1624 tarihli nüshayı Abdülbaki Gölpınarlı yayınlar. Firdevsi, Rumi ve Nihani'nin yazdığı manzum vilayetnameler de vardır. Makalat. Hacı Bektaş'a ait olduğu kesin olarak bilinen eserlerindendir. İlkin, müritlerinden Yunus'un çağdaşı olan Molla Saadettince Türkçe'ye çevrilmiştir. Dahası kitaba kendinden şiirler de katmıştır. Çeviri mensurdur. İlk manzum çeviriyi Hatipoğlu Muhammed 1409 H.812'lerde yapmıştır. Bu kitabın çeşitli kütüphanelerde nüshaları vardır. Sefer Aytekin, Molla Saadettin nüshasını esas alarak 1954'lerde Türkçe yayınlamıştır. Esat Coşan, Mehmet Yaman ve Aziz Yalçın, bilimsel eleştiri, değerlendirme ve eklerle bu kitabı yeniden yayınlamışlardır. Kitap, Hacı Bektaş'ın dört kapı, kırk makam anlayışı üzerine kuruludur. Şatiye, iki sayfadır. 1680'de Enveri Mahlaslı Hurrifi Berakşibiri, Tuhvetus Salik'in adıyla Türkçe açıklamış ve yorumlamıştır. Dili, çağının dil özelliklerini göstermesi bakımından önemlidir. Makalat-ı Gaybiye ve Kelimat-ı Ayniye Farsça yazılmıştır. Öğüt biçimindedir. Diğer kitaplardaki düşünceleri işler. Büyük bir olasılıkla fevaiti düzenleyen tarafından derlenerek Hacı Bektaş'a adanmış bir risaledir. Bektaş Maddesi Türk Ansiklopedisi Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Ankara 1953 Cilt 4 Sayfa 33 Fatiha Suresi Tefsiri Bahasait Bey ile Fuat Köprülü Tire'de Hacı Nesip Paşa kitaplığında Hacı Bektaş'a ait Arapça Fatiha tefsirinden söz ederse de Bedri Noyan ve başkaları yerinde aramalarına karşın bu kitabın varlığına rastlayamazlar. Doçent Bedri Noyan, Bektaşilik, Alevilik nedir? Ankara 1987, 2. baskı, sayfa 33, VD. Hurdename, Girit Kandiye'de Horasanlı Ali Baba dergahının bağlılarından birince yazılmış, Erkan adlı bir yazmada Hacı Bektaş'ın bu kitabına gönderme yapılır. Fakat kitap elde yoktur. Üssül Hakika, Ali Naci Baykal, Dede Baba, Hacı Bektaş'ın böyle bir kitabından söz eder. Noyan, sayfa 34. Şerhi Besmele, Manisa Kütüphanesi'nde 3536 numarayla kayıtlıdır. Tam adı, Kitab-ı Tefsiri Besmele, Ma'a Makalat-ı Hacı Bektaş Rahmetullah'dır. 1422'de Hasan oğlu Cafer yazmıştır. Dili Türkçedir. Hacı Bektaş'ın düşünce yapısına uymayacak ölçüde şer'i ve sünni düşünceler sokulmuştur. Kitabı Rüştü Şardağ bularak yayınlar. Fakat kitabın Hacı Bektaş'a ait olmadığı hakkında bilim çevrelerinde ciddi iddialar vardır. Bir Doğan, kitap kesinlikle Hazreti Pir'in değildir. Bu bilgisizlik örneği olarak Hasan bin Cafer'in olan bu kitap Hacı Bektaş'a yakıştırılmıştır demektedir. Özkırımlı, sayfa 112. Necat Birdoğan, Anadolu ve Balkanlarda Alevi Yerleşmesi, Alev Yayınları, İstanbul 1992, sayfa 75. Kitab-ül Fevaid. Fevaid, Farsça yazılmış, öğüt nitelikli bir kitaptır. Üçüncü bir kişinin ağzından aktarılmasına karşın, Hacı Bektaş'ın ağzından çıktığı izlenimi verilmiştir. Kitabın varlığından ilkin Baha Sait Bey'le Fuat Köprülü söz ederler. Profesör Köprülü, Bektaşiliğin menşeilerinde kitabın Hacı Bektaş Veli'ye ait olduğu konusunda kuşku olmadığını belirtir ve kitabın iki nüshasını gördüğünü yazar. Profesör Esat Coşan, kitabın İstanbul Üniversitesi kitaplığı TY55'te kayıtlı bir nüshasını gördüğünü söylemektedir. Abdülbaki Gölpınar'da ise bu yapıtın genişletilmiş bir başka nüshasını gördüğünü, içeriğinin genellikle Mesnevi'den Nefahat'ta ve Sultan Veled'in kitaplarında bulunduğunu, bunların çoğunun uydurma olduğunu söyler. Kaleli, sayfa 160, VD, Noyan, sayfa 33. Profesör Ethem R. Fığlalı'ya da Doçent Bedri Noyan, Fevait'in Ahmet Yesevi'nin Divan-ı Hikmet'inin örnek alınarak yazıldığını belirtirler. Hacı Bektaş'ın bu kitabıyla Ahmet Yesevi'nin tasavvufi düşüncelerinden esinlendiğini vurgulamaya çalışırlar. Profesör Fığlalı kitapta anlatılanların Hacı Bektaş'ın kendi kaleminden çıktığı, yapıtın adının bizzat onun tarafından verildiği kanısındadır. Bakınız Noyan, sayfa 33. Profesör Ethem Ruhi Fığlalı, Türkiye'de Alevilik, Bektaşilik, Selçuk Yayınları, Ankara 1991, 2. baskı, sayfa 159. Fevait, İlkin, Doçent Belkıs Temren, Fevait'in başka el yazmalarını saptamıştır. Ona göre Fevait kitabının kopyası, İstanbul Üniversitesi El Yazma Bölümünde 75 numaraya kayıtlıdır. Farsçadır. 1424 H827'de kopya edilmiştir. Fevait-i Fukara ise Amerika Birleşik Devletleri'nde Detroit Bektaşi Dergahı Recep Baba Kütüphanesi'ndedir. Doçent Belkıs Temren, Tasavvuf Düşüncesinde Demokrasi, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1995, sayfa 108. Fevait İlkin, 1959'da Türkçe olarak İÖ tarafından, ikinci olarak da Mehmet Yaman'ın kısmen sadeleştirmesiyle yayınlanmıştır. Tarihsiz. Her iki yayında Hünkar Hazreti Hacı Bektaş Veli'nin vasiyetnamesi adını taşımaktadır. Kitabın dilinin Osmanlıca halini koruması, sadeleştirilmesini gerektiriyordu. Bunu da biz yerine getirmeye çalıştık. Fevaid hakkında kaynaklarda yeterli bilgi yoktur. Ancak Türk Ansiklopedisi'nde kısa da olsa bir açıklama bulabildik. Diğer açıklama ve bilgiler hemen hemen buna dayanıyorlar. Ansiklopedi şunu yazıyor: Hacı Bektaş'ın tasavvufi sözlerinin toplanmasından meydana gelmiş Fevaid adlı Farsça bir risale olduğunu Fuat Köprülü haber veriyor. Çok noksan bir nüshası İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi'nde bulunan bu kitabın sonradan tam ve mükemmel bir nüshasına rastlanmıştır. İnceleme sonucunda Risale'deki sözlerin birçoğunun tefsirlerinde, Mesnevi'de, Nefahat'ta, hatta kimi sufilerin sözleri arasında önemli bir kısmının Sultan Veled'in eserlerindeki başlıklarda bulunduğu saptanmıştır. Bu suretle kitabın tümüyle toplama ve uydurma olduğu, adı bilinmeyen bir kimsenin çeşitli yerlerden topladığı sözlerin başlarına faide başlıklarını koyup Farsça buyurdular ki, bir gün dediler ki, sorulunca buyurdular ki gibi sözler ekleyip bir de bu sözlerin Hacı Bektaş'a ait olduğunu belirten ön söz yazarak bu derlemeyi ortaya attığı anlaşılmıştır. Esasen kitapta Hacı Bektaş'la Ahmet Yesevi'nin hatta Abdullah-ı Ensari'nin konuşmaları da var ki bunlar toplayanın tarih bilgisizliğinden kaynaklanır. Türk Ansiklopedisi, Cilt 4, sayfa 33. Hacı Bektaş'ın soyundan gelen Celaleddin Ulusoy kitabında şimdiye kadar yapılan araştırmalarda Hacı Bektaş Veli tarafından yazılmış bir kitap veya divan, şiir gibi herhangi bir yapıta rastlanmamıştır. Demektedir. Ulusoy, sayfa 11. Böylece Fevaid ve öteki kitapların Hacı Bektaş'ın kaleminden çıkmadığını açıkça belirtmektedir. Neye bir Doğan gibi kimi araştırmacılar da bu kuşkuyu taşırlar. Bakınız Kaleli, sayfa 161. Ana Britannica gibi ciddi ansiklopedide bu kuşkuyu duyar. Hacı Bektaş'ın olduğu kabul edilen kitapları onun yazdığı kesinlik kazanmamıştır der. Bektaş Veli, Ana Britannica, Hürriyet Yayınları, Cilt 5, sayfa 71. Hacı Bektaş'ın olduğu kabul edilen kitapların belki doğrudan Hacı Bektaş'ın kaleminden çıkmadığı doğrudur. Onun notları, düşünceleri kimi bağlılarınca toplanarak zaman içerisinde yazıya geçirilmiştir. Bu nedenle Fevaid'de çoğu kez bir üçüncü kişi devreye girerek Hacı Bektaş dedi ki gibi girişlerle düşünceler işlenir. Yer yer Abdullah-ı Ensari, Ahmet Yesevi gibi Hacı Bektaş'ın düşünce olarak bağlı olduğu mutasavvıflardan, Kur'an ayet ve hadislerden alıntılar yapılır. Bunlar konunun üzerine ve kitap yazma tersliğine ters değil. Hacı Bektaş'ın düşüncelerini kendine yakın bulduğu görüşlerle, ayet ve hadislerle güçlendirmesi doğal. Fevaid'de gözlemlenen bir başka nokta da şu: Fevaid, makalat kitabında yazılan bir kitap. Aynı tasavvuf düşünceler işleniyor. Kitap, dört kapı, 40 makam anlayışı üzerine oturtulmuştur. Fevaid, makalata göre daha az kurumsal, daha halka yöneliktir. Makalattaki düşünceler bir basitleştirilerek yalın bir anlatımla halka verilmeye çalışılmıştır. Öğütler biçiminde olması bu nedenledir. Fevaid'de Hacı Bektaş düşüncesinin özünü bulmak olası. Pırıl pırıl ve yalınlaştırılmış bir Bektaşilik kokuyor. Bilim ve bilginin önemi vurgulanıyor. Zamanın değerlendirilmesi ile İbadetin karıştırılmaması isteniyor. Onlar verimli ve üretken kılınmaya çalışıyor. Zaman ve durumun gerektirdiği biçimde davranılmasını, zamanın ve durumların değişken olduğu, insanların ve toplumların da değişmesinin doğal olduğunun altı çiziliyor. Böylece çağdaşlaşmanın ve çağı yakalamanın yolu gösteriliyor. Tanrı'yı insanda arayarak vahdet-i vücut felsefesi işleniyor. İnsan için belirleyici olanın sözü değil, davranışı olduğu vurgulanıyor. Kişinin kendini bilmesi isteniyor. Tanrıyı ve insanı sevme temel alınıyor. Erdemlik, olgunluk, yetkinlik amaçlanıyor. Emeğe saygı ve ortak paylaşım idealleştiriliyor. İnsanlara baskı ve zulüm yapılmasına karşı konuluyor. Namaz, oruç, hac gibi sünni temel inanç biçimleri alanında Alevi Bektaşiliğin görüşleri ve tutumu nitelikle ortaya konuyor. En güzel olanı da Hacı Bektaş sünnidir diyenlere yine en güzel yanıtı bu kitabında kendisi veriyor. Aleviliğini açıklıyor. Fevait doğrudan Hacı Bektaş'ın kaleminden çıkmasa bile doğrudan onun düşüncelerini taşımaktadır. Tam bir Alevi Bektaşilik ürünüdür. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 17.